Kutsal İsyan 3, 19. ayrım, sayfa 292. Et kafalı eski Atina eşrafının ve onların emrinde çalışan din istismarcısı politikacıların çıplak başlı ve yalın ayak Sokrates'e içirmiş olduğu baldıran zehrini, Türk ve Rum aydın eşrafı Allah'ın sebili gibi aydının yiğit, fakir halkına tas tas bol keseden içirmişler ve temiz halkı da bütün kendilerine benzetmişlerdi. Böyle bir halk içinden kim hangi yürekle milis toplayabilir, vurucu örgüt yapabilirdi? Yeniden örgüt yapmak bir yana dursun, eldeki silahlı eratta zehirli propagandalar karşısında silahlarını bırakıp birer ikişer savuşmaya başlamışlardı. İzmir'deki kanlı Yunan işgalinden daha önce atik davranarak kaçıp kurtulabilen 56. Tümen'den birkaç subay Tire'ye dek gelebilmiş, düşmanın azgınca ilerlediğini görerek ve daha çok gerilemeyi yurt sevgisiyle bağdaştırmayarak hemen oracıkta Yunanlılara karşı gelecek bir kalk kuvveti meydana getirmeye davranmışlardı. Kimi Tire memurları ile eşraf ve zenginleri onların teşkilat yapmasını önlemeye çalışmış ve kasabalarının başına bela getirmemek için hemen çekilip gitmelerini salıklamışlardı. İki ateş arasında kalan bu yurtsever subaylar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Kasabanın belediye başkanı, askerlik şubesi başkanının desteğini de sağlayarak Aydın'daki 57. Tümen kumandanı Albay Şefik Bey'e şöyle bir telgraf çekmişti. Her ne kadar asayiş temin edilmişse de burada kalan bir kısım asker ve subaylar memleketin ihtilaline sebebiyet vermek teşebbüsünde bulunduklarını gören memleket halkı bunların buradan hemen aldırılmalarını musirren talep etmekte olduklarından haklarında yapılacak muamelenin surati işare ehemmiyetle maruzdur. Şefik Bey bu telgrafı okuyunca gözlerinin önünde kıvılcımlar oynamaya başlamıştı. Bir cahil belediye başkanı haydi diyelim böyle düşünebilir. Koca bir askerlik şubesi başkanı kendi meslek arkadaşlarına böyle alçakça ve namussuzca bir kötülüğü nasıl yapabilirdi? 20-30 subayla birkaç askercik o sahipsiz topraklar ve köyler için bir nimet değil miydi? Bunlara dört elle sarılarak onların çevresinde bir örgüt kurmak varken nasıl olur da bir Türk kasabasından kovulabilirlerdi? 20-30 subayla birkaç askercik o sahipsiz topraklar ve köyler için bir nimet değil miydi? Bunlara dört elle sarılarak onların çevresinde bir örgüt kurmak varken nasıl olur da bir Türk kasabasından kovulabilirlerdi? Şefik Bey buna hiç şaşmamıştı, sadece gözleri yaşarırcasına üzülmüştü. Aynı dert kendi başında da dönüyordu. Onun niyetini sezmiş olan aydınlı Rum ve Türk eşraf sakın olmaya ki karşı koyasın diye onu türlü kanallardan sıkıştırıp duruyordu. 18 Mayıs günü erkenden Tire Askerlik Şubesi Başkanı'nın telgrafını alarak öfkesinden küplere binen Şefik Bey birkaç saat sonra da Tire Belediye Başkanı Abdülkadir Bey'den şu telgrafı almıştı. İzmir civarından ricat etmiş ve Binbaşı Aziz Bey kumandasında 25 kadar subayla 50 kadar erattan mürekkep bir kuvvet vardır. Memleketi ihtilale vermek için buradan hareket etmiyorlar. Müslüm ve gayrimüslim bir cümle ahali heyecandadır. Bunlar hakkında yapılacak muamelenin seri an icrası ahali namına rica olunur. Şefik Bey bu iki telgraf sonsuz üzüntülere salmıştı. Belediye başkanının eşraftan birisi olduğunu düşünerek boş veriyorsa da askerlik şubesi başkanı Mehmet Bey'i bir türlü affedemiyordu. İzmir'de Yunanlıların silah oyunlarıyla kanlı bir işgal trajedisi meydana getirmiş olması sanıldığı gibi Türk halkını şahlandıracağına büsbütün korkutmuş ve sindirmişti. Zehirli bir korku rüzgarı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin ve mal ve mülklerinden başka dünyada gözleri hiçbir şey görmeyen eşrafın megafonla yaydıkları afyonlu ve ürkütücü yaygarayla korkunç bir hız alarak Ege bölgesinin şehirleri ve köyleri üzerinden ıslıklar çalarak esmeye başlamıştı. Türk halkı şahin görmüş keklik yavruları gibi darmadağın olmuştu. Gelecek düşmanı kuşkulandırmamak için iki kişi yan yana gelip konuşmaktan çekiniyor, bir silah sanılır korkusunda ekmek bıçakları bile saklanıyordu. Bu gerçekten bu yiğit halk için son derece büyük bir talihsizlikti. Çok şükür Albay Şefik Bey ve onun gibi birkaç iri kıyım insan bu sönmek üzere bulunan yiğitler ateşini üflemek için avurtlarını şişirerek hız almaya çalışıyorlardı. Şefik Bey Menderes'in sarı ve serin sularına gözlerini dikmiş, bütün bunları şimşek hızıyla düşünüyor, o günleri andıkça sevinci artıyor, o korkunç anlardan ne denli uzaklaştırılmış olduğunu açıkça görüyordu. Ne pis anılardı bunlar, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti'nin Aydın'a göndermiş olduğu ateş parçası gibi telgrafın ruhunu yeniden yaşadı. Altın yürekli birkaç aydınlı hemşeri hemen bir ihtilal bayrağı gibi kızarmıştı. Doktor Mazhar Germen Bey bunların başındaydı. Bütün Türk evlerine çığırtkanlar gönderilmiş, ancak bir avuç insanın yardımıyla işgali protesto etmek için bir toplantı yapılmıştı. Halk bu toplantıyı hiç de uğurlu saymamış, elden geldiğince bundan uzak durmuştu. bir lise öğrencisinin söylediği birkaç ateşli söz kaygısız kulakların derinliğinde yitip gitmişti. Bu toplantı halka verilen zehrin etkisini dağıtamamıştı. Birkaç gün sonra trenle İzmir'den kaçan halk korku rüzgarını korku fırtınası durumuna getirmişti. Aydın ve dolaylarında artık çiçek rüzgarları değil, yılgınlık esiyordu. İzmir'den kaçıp gelen halkın bilmeyerek yaptığı gevezelikler Aydın'da Rum ve Türk eşrafın ekmeğine yağ sürmüştü. Gelen halk soranlara şöyle diyordu. Eğer İzmir'de Yunanlılara karşı silah kullanılmasaydı bu feci hadise çıkmayacaktı. Herkes işiyle gücüyle meşgul olacak, hükümet memurları vazifeleri başında kalacaktı. Bu sözler kaynayan milli duygular kazanına tenekelerce soğuk su dökmek gibi bir şey olmuştu. İstanbul hükümetinin ölü toprağına benzeyen şu sözleri de durmadan şaşkın, üzgün ve sahipsiz halkın üstüne afsunlayıcı dualar gibi yağıyordu. İşgali sabır ve sükun ile karşılamalıyız. Sulh konferansından hakkımızı arayacağız. Bu sırada düşmana karşı koymak için hazırlanan gözü pek yüreği duygulu subayların emrindeki askerler hürriyet ve itilafçı unsurlarla ve eşrafça kışkırtılarak kıtalarından kaçırılıyordu. 57. Tümen gerçekten acınacak bir haldeydi. Bunca geniş bölgeye dağılmış olan erat ve subay nasıl bir araya getirilebilirdi? Sonra erler her fırsatta kaçıyorlardı. Albay Şefik Bey bütün bu talihsizlikler ortasında yine de kimi kararlar almak zorunda kalmıştı. Önünde sonunda düşmana karşı çıkması gereken biri varsa o da kendisiydi. Düşmanın nasıl yenileceğini bütün bu talihsiz bölgede yalnız o biliyordu. Anafartalar kahramanıyla yan yana tam 7 ay bu yeni gelen düşmanın ekelerini yenmiş, denize dökmüş ya da bütün üstünlüğüne karşın onları deniz kıyısındaki mezarlarına mıhlamıştı. Evet, bu silahlı ve zorba turiste tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi haddini bildirecekti. Yalnız şu sırada Aydın'da elinin altında ancak gülünçlenecek kadar önemsiz silahlı insan kalmıştı. Onların da düşman gelinceye dek kaçıp gitmeyeceğini hiç kimse sağlayamazdı. Onun belini büken en büyük dert buydu. 26 Mayıs 1919'da Aydın'a doğru ilerleyen Yunan kuvvetleri şehrin 5 kilometre batısından durmuştu. Yunanlılar eldeki kuvvetlerle şehre girdiklerinde herhangi bir karşı koyma olayında tehlikeli bir sürprizle karşılaşmamak için daha çok kuvvet biriktirmek istiyordu. Bunun için de İzmir'den trenle durmadan asker getirip toplama yerine yığıyorlardı. 23 Mayıs 1919 sonuna dek Yunanlıların ilk işgal kuvvetlerinin tutarı 3 alaydı. 6. ve 8. Girit alayları da toplanma yerine gelince Zafiryos Aydın'ın işgal emrini vermişti. 4. Piyade Alayı bir efsun taburuyla bir dağ topçu bataryası ve bir jandarma bölüğünü Aydın'ın işgali için yola çıkarmıştı. Torbalı'yı daha önce alan efsun taburu da Tire yolundan gelebilecek Türk tehlikesine karşı pusuya yatırılmıştı. İzmir'de bulunan 4. Alay her gün bir taburunu İzmir'den trenle yola çıkaracak, ilk tabur Balacık'ta indirilecek, Germencik'e doğru yürütülecekti. 2. gün yola çıkan tabur Germencik'e indirilecek ve her iki tabur orada birleşerek Aydın yönünde yürüyüşe geçecek, en son trenle gönderilen taburlar da yoldaki kıtalarla Tekeli'de toplanacaklardı. Bu trenle az zamanda çok insan taşımak için düşünülmüş bir çareydi. Selçuk'a tren muhafızlığı yapmak üzere 8. Girit alayından bir tabur gönderilmişti. İşte bu taburun askeri yerli Rum çeteleriyle el ele vererek orada bulunan 56. tümenin silahlarını ve cephanesini yağmalamışlardı. Albay Mehmet Şefik Bey ilk önce kendi emri altındaki bütün işgal tehlikesine açık bölgelerdeki silah ve cephanenin kurtarılabilmesi için çırpınmaya başlamıştı. 56. Tümen silah ve cephanelerinin Yunanlılar ve Rum çetelerce yağmalanması çok canını sıkmıştı. Hemen Aydın'da 57. Tümenin emrinde bulunan bütün silahların halka dağıtılmasını emretmişti. Ne korkunç ve ne acıklı durumdu ki kendilerine silah verilmek istenen halk bunları almamak hatta görmemek için uzaklaşmıştı. Şehir halkının silahlara boykot etmesi Şefik Bey'i yıldırmamış, yarın mutlaka gerekeceğini düşündüğünden bunları hep Zeybek ve Efe yetiştiren dağ köylülerine dağıtmıştı. Ödemiş'teki silah deposunun halka ve köylülere dağıtılmasını emreden de yine Şefik Bey'di. Bu emri Albay Bekir Sami Bey'den almıştı. Albay Mehmet Şefik Bey'in belini büken ve onu bir tümenlik vurucu bir güç halinde şehrin 5 kilometre batısında saldırıya hazırlanan düşman karşısında tek bir adam durumuna sokan olay daha çok şuydu. Yunanlıların İzmir'in işgalinde gözlerini korkutarak ve yılgınlığa uğratarak Anadolu'nun içine saldıkları 56. Tümen'in emrindeki Ali Nadir Paşa'nın askerleri psikolojik bir silah gibi her yandan 57. Tümen erlerinin içine dalmışlar ve onları darmadağın etmişlerdi. Bunlar gözleri korkudan yuvarlaklaşmış olarak Aydın, Denizli, Antalya'daki kıtaların eratı üzerinde gerçekten iğrenç ve korkutucu etkiler yapmışlar. Onları sürüyle kaçmaya zorlamışlardı. Henüz Yunanlılar Anadolu içerilerine doğru serüvene çıkmadan önce bilmeyerek, düşünülmeyerek yapılan bir propaganda Mehmet Şefik Bey'in 57. tümenini az zaman içinde yemişi devşirilmiş bir ağaca döndürmüştü. Erat kendi kıtasından kaçmakla kalmamış, tüfeğini, mermisini ve kıtasının hayvanlarını da birlikte alarak memleketine savuşmuştu. Mehmet Şefik Bey bu korkunç durum karşısında ellerini bağlayarak oturmamış, elde kalan bir avuç asker ve jandarma ile bu kafilelerle kaçmakta olan asker kaçaklarına her görüldükleri yerde ateş edilmesini, ölü ya da diri ele geçirilmelerini emretmişti. Bu da işe yaramaktan uzak kalmıştı. Aydın şehrinin içinde bile asker kaçaklarıyla birçok kez silahlı çatışmalar olmuştu. Artık asker kaçaklığının önüne geçilemeyeceğini anlamışlardı. Asker de halk gibi devletin yıkıldığını ve gemisini kurtaranın kaptan olduğunu anlamıştı. Aydın'daki tümen erlerini baştan çıkaran yalnız 56. tümenin korkudan zehirlenmiş askerleri olmamış, şehrin eşrafı ile Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin zehirlediği bütün halkta askercikleri kıtalarından kaçırma yarışına girmişlerdi. Zengin yoksul bütün Aydın halkı artık bir tek amaçta anlaşmışlardı. Yunan işgal ordusunu bir çatışmaya meydan vermeden Aydın'a getirebilmek, İstanbul hükümeti bu Zeybekler ve Efeler bölgesinin işgalinde belki münasebetsiz birkaç silah patlar da istenmeyen bir hadise çıkar diye işgalden iki gün önce Aydın'a Hürriyet ve İtilafçı yeni bir mutasarrıf göndermişti. Aydın eşraf ve zenginleri çabucak yeni mutasarrıfın çevresinde saflarını sıklaştırmış ve işgalin gürültüsüzce yapılmasını sağlamışlardı. Aydın'ın içinde 57. tümene bağlı bir piyade taburu ile bir dağ topçu taburu vardı. Piyade taburunun birçok eratı hala şehirden çok uzaklarda eşkıya kovalamakla görevliydi. Şehrin bir saat uzağında bando ile şehre girmeye hazırlanan işgal tümenine karşı Şefik Bey'in elinde yalnız 46 er kalmıştı. Bunlarda her an kaçmak için çare arayan, bulamayan zavallı askerlerdi. Zavallılıkları şuradan geliyordu ki bunlar varılması güç uzak memleketlerin çocuklarıydı. İçlerinde epeyce Suriyeli de vardı. Bunlar da silah kullanacak durumda değildi. Ancak tümenin hayvanlarını kaçırabilmekle görevliydiler. Eğer Aydın halkının morali bu denli bozuk olmasaydı, Şefik Bey müzika aletlerini parlatarak bir zafer yürüyüşüne hazırlanan işgal tümenine unutulmayacak bir oyun oynamayı düşünmüştü. Askerin kaçışı ve halkın namussuzca aldatılmış olması onu yeni bir Türk kahramanlık destanı yaratmaktan yoksun bırakmıştı. Yunan işgal ordusunu karşılayacak heyet mutasarrıfça hazırlanmış ve bu heyete bir de polis komiseri katılmıştı. Bütün Rum hemşeriler evlerine kocaman Yunan bayrakları asmışlardı. Pek çok Türk evinin pencerelerinde de bu bayrak görülmüştü. Şefik Bey Türk milletinin karakterine yakıştıramadığı bu acıklı durum karşısında ağlamaklı olmuştu. Ancak bunları Eşme'deki 17. Kolordu Kumandan Vekili Albay Bekir Sami Bey'e bildirerek dertleşmiş gibi hafifletmeye çalışmıştı. Şefik Bey her an şehre girmek üzere olan düşmanın bir tuzağına düşmemek için şehirden ayrılmak zorunda kalmış, piyade ve makineli tüfek bölüğünden elinde kalan 43-46 idi, 24 saat içinde 3 daha kaçmıştı. Eri ve 2 obüs topunu beraberine alarak telsiz telgraf sırtlarına çekilmiş ve işgali orada beklemişti. Elbette elde kalan tümen subayları da albayın yanında yer almışlardı. Yalnız Şefik Bey şehirden ayrılırken Yunanlıların İzmir'deki gibi bir hadise çıkardıklarından obüs toplarıyla gerekli hedeflerin dövüleceğini kesin olarak bildirmişti. Düşman üç koldan bando çalarak ve zito yaygaralarıyla karşılanarak hadisesiz zehre girmişti. Tam 6000 kişilik modern araçlı bir kuvvet Aydın şehrinin korkunç korkusu üzerine kolayca ve rahatça çörekleniyormuştu. Albay Şefik Bey şehrin önünde yayılan geniş ve sıcaktan cayır cayır yanan ovanın güney ucunda Menderes Irmağı köprü başında namluları Aydın'a çevrilmiş olan obüs toplarının başında arpacı kumrusu gibi düşünmeye başlamıştı. Acaba Aydın'ın içinde bırakıp geldiği kimi subay ve eratın hayatlarını bilmeyerek tehlikeye mi atmıştı? Yanında 3 subayla bir inzibat kıtası bulunan 170. Alay Kumandanı, Binbaşı Nuri Bey'i mevki komutanı olarak ve askeri hastane ile silah, mühimmat ve askeri eşya depolarını da başlarındaki memurları da şehirde bırakmak zorunda kalmıştı. Bunu Yunanlılarla savaş halinde olmadığımız için yapmıştı. Bu biraz da Harbiye Nezaretine henüz kendini bağlı duyuruşundan dolayı yapmak zorunda kaldığı bir işti. Telsiz telgraf istasyonunu da yıktırıp düşmanın eline sağlam geçmesini önleyerek Menderes Köprü başına çekildikten sonra içi sızlamaya başlamıştı. Demek ki onları henüz büsbütün yenemediği bürokratik duygularına kurban etmişti. Şehirden ayrılırken arkada bıraktığı memurların durumlarını mutasarrıfa bildirmişti. İşgal günü aydın, Çine yolu üzerindeki köprü başına çekilen 57. Tümen burada 3 gün konaklamış ve Yunanlılarla Rumların Türklere herhangi bir saldırıda bulunup bulunmayacağını beklemişti. Köprü başında namluları aydına çevrilmiş Türk topları gerektiğinde istenen noktalara ateş etmek üzere beklemeye başlamıştı. Orada bırakılan subay, erat ve halka yapılacak kötü davranış bu topların gürlemesine sebep olacaktı. Mehmet Şefik Bey bu topları herhangi bir cinayet ya da katliama karşılık vermek üzere buraya yerleştirdiğini mutasarrıf aracılığıyla Yunan kumandanlığına bildirilmesini de istemişti. Karanlık gözlerini talihsiz Aydın şehrinin üzerine dikmiş olan bu gazi toplar Rumların taşkınlık yapmasını, çılgınca gösterilerde bulunmasını ve Türk halka sataşmasını önlemek görevini başarıyla yapmıştı. Şefik Bey Aydın'dan çekilirken çok düşünmek zorunda kalmıştı. Demir yolu boyunca çekilmeyi çok düşünmüşse de bu koca işgal ordusunun önünde bir avuç savunucu ile sonsuz bir kaçıştan başka bir şey olmayacaktı. Oysa Aydın bölgesinin Zeybek Yatağı dağları, gerilla savaşları, baskınlar için çok elverişliydi. Buralarda yapılacak milli örgütle düşmanın demir yolu boyunca ilerlemesi durdurulabilir, hiç olmasa geciktirilebilirdi. İşgal gücünün önünde durmadan ileri doğru kaçmaktansa bunu yan ateşine almalı, yandan vurup hırpalamaya çalışmalıydı. Bunun içinde doğal bir sınır olan Menderes Irmağı'nı aşıp şehrin güneyinde ve düşmanın tam böğründe baskıncı güçler hazırlamak tek çıkar yoldu. Şefik Bey bu iş üzerinde uzun uzadıya düşünmüş, en sonra Menderes'in karşı geçesinde yuvalanmayı, Çine'ye karargah kurarak çalışmayı ve karınca kararınca savaşa atılmayı uygun bulmuştu. Denizli üstüne çekilip direnme işini doğru bulmayarak sonradan birdenbire İtalyan işgal kumandanlığınca işgal edilen Çine kasabasına çekilmişti. Şefik Bey Çine'ye çekilir çekilmez kıtalarından kaçan askerleri yakalatıp getirme çalışmalarına hız vermiş, bir yandan da milli heyecanları kamçılamak ve örgüt kurmak için yeni olanaklar düşünmeye başlamıştı. Albay Şefik Bey'i en çok şaşırtan şey Aydın gibi yiğit, dövüşçü ve adalet sevgisi için her belayı göze alan insanlar yatağı bir bölgede gördüğü bu çekingenlik ve korkaklıktı. Düşman öyle bir düşmandı ki İzmir'de yaptıklarını hiç çekinmeden burada da yapacak, ırza, namusa ve cana saldıracaktı. Bunu bilen bu yiğit halk nasıl oluyor da olacakları görmemek için başını kuma sokabiliyordu? Evet, Dünya Savaşı buranın yiğit insanlar hazinesini bol keseden harcamış, hatta bir hiç uğruna harcamıştı. Bütün bölge, bütün Türk yurdu gibi körler, topallar, evlat, baba, kardeş, koca acısı çeken insanlarla doluydu. Bunların hepsi de savaşın hiçbir şeyi kurtaramayacağını görmüşlerdi. Bunun için kolları, kanatları kırıktı. Savaşa girdik, yenildik. Kırıldık, yine esir olduk. Hiç olmazsa bu sefer son kalan evlatlarımızı öldürtmeden gönül hoşluğuyla esir olalım diye düşünüyorlardı. Kahrolsun savaş diye düşünen bu zavallı halkı silah başı etmek için yeniden nasıl coşturmalı, nasıl ayaklandırmalıydı? Şimdiye dek hiçbir düşman boyunduruğunun acısını çekmemiş olan bu sapa bölge halkına milli heyecanı nereden ve nasıl aşılamalıydı? En küçük bir çabalamada karşısına eşraf ve zenginler ve köy ağaları dikiliyor, ondan halkı rahat bırakmasını istiyorlardı. Subayların bugüne dek kırdığı bunca ana baba kuzuları cenneti doldurmaya yeter de artardı bile. Düşmanı boşu boşuna öfkelendirip kan içiciliğe zorlamak doğru değildi. Subay düşmanlığı, savaş düşmanlığı her yanda Şefik Bey'in karşısına bir heyula gibi dikiliyordu. Şefik Bey böyle olduğu halde elindeki bir avuç insanla Yunanlıları şaşırtmak, hırpalamak, sırasında yığınla öldürmek için kararlıydı. Bu arada Yunanlıların denizliğe doğru ilerleyişini durdurmak için Aydın Demiryolu'nun Eğri Direk varan bölümünü korumak üzere 170. Alay'ın 3. taburunu Sarayköy'de görevlendirmişti. Yine Sarayköy'de süvari bölüğü ile topçu taburunun bir bölümünü toplu bulundurmuş, bu müfrezenin kumandanlığına da 57. Alay Kumandanı Vekili Binbaşı Hakkı Bey'i atamıştı. Sarayköy yakınındaki Menderes Köprüsü'nden Yunanlıları geçirmemesi için oradaki müfrezelere emir vermişti. Sarayköy ve Denizli'de Yunan işgali için Rumların havayı hazırlamalarına meydan verilmemişti. Albay Şefik Bey Çin'e askerlik şubesinde yeni karargahını kurduktan sonra jandarma tabur kumandanı Nuri ve Ahmet Beylerle el ele vererek Aydın bölgesinin zeybek ve efelerinin dağdan indirilip eldeki bir avuç jandarma ve nizami ile eriyle yoğurarak baskıncı bir kuvvet meydana getirmek için hazırlanmaya başlamıştı. Halkın gücünü işin içine sokmadıkça bu işin altından kalkılamayacağını iyice anlamıştı. Yörük Ali Efe'de halk yığınlarının vurucu bir elebaşısı olarak kızanlarıyla karargaha gelmiş ve onun emrinde çalışmayı kabul etmişti. Şefik Bey halk yığınının ruhuna bu ıslak yağmur yemiş pamuk yığınına Yörük Ali Efe'nin kişiliğinde ilk kibriti çakmıştı. Bu ıslak pamuk yığınının günün birinde bir barut fıçısı gibi ateş alması da beklenebilirdi. İşte bu sıralardaydı ki Şefik Bey şimdiye dek bu bölgede örneğini görmediği bir genç mutasarrıf tipiyle karşılaşmıştı. Karşılaşmıştı dediysek yüz yüze gelmiş değildiler. Yalnız telgraf haberleşmesi yoluyla karşılaşmıştı. Şefik Bey sivil hükümet memurlarının Kambur İzzet Bey'i örnek tutmuş gibi işgali hiçe sayarak koltuk ve sandalyelerinden kıpırdamamak için bin türlü cambazlığa ve alçaklığa yeltendiklerini görmüş ve tiksinmişti. İşte son örnek Aydın mutasarrıfıydı. Bu adam Şefik Bey'e Yunan işgal ordusunu beraberce karşılamaya gitmeleri istediğinde bile bulunmuştu. Bu sefer Denizli'den gelen güzel ve büyülü ses hiç de bu türlü aşağılık mutasarrıf tiplerininkine benzemiyordu. Bilgilice, akıllıca, yurtseverce ve yiğitçe konuşuyordu. Şöyle diyordu: Yunanlıların ileri harekata devamı konferans kararına müstenit olmayıp mukavemet ve hatta suale maruz kahramanlarından ileri geldiği anlaşılıyor. Konferans kararına müstenit olsa İzmir'de olduğu gibi Aydın ve Nazilli'de dahi bunda bahisle bir nota verilmek ve konferans kararından Osmanlı hükümeti gerek merkezde ve gerekse meşgul mahallerde resmen haberdar edilmek lazım gelirdi. Halbuki böyle şeyler yapılmıyor, diğer taraftan Nazilli'yi işgal eden kuvvet Atça'dan mağrur ederken kumandan nahiye müdürünü görerek işgal maksadıyla değil, belki Rumların müracaat ve istimdadı üzerine onları korumak ve kastiyle geldiklerini söylemiş olmasından, Aydın ve Nazilli telgraf muharebelerinin vesairenin kontrol edilmemesinden anlaşılıyor. Bu sebeple bendeniz Menderes sahilinde ve güzergahta küçük, yani birkaç yüz kişilik bir kuvvet bulundurarak oradan geçmek isteyen Yunan kuvvetine ne maksatla geldiklerini sormak ve konferans kararına müstenit ise bunun usulü dairesinde hükümete ihbar lüzumunu ihtar etmek ve böyle bir muamele yapılıp hükümeti metbualarından emir almadıkça gelen kuvveti muntazam bir kuvvet suretinde tanımakta mazur olduklarını ve bir mecburiye bir çete şeklinde telakki ederek ona göre muameleye mecbur olacaklarını ve bunun mesuliyetinin bit tabii müsebbiplerine ait olacağını beyan eylemek pek münasip ve hatta bizim için bir vazife olduğuna kaniyim. Bu sebeple alay kumandanı Hakkı Bey'e 200 kişilik zayıf müsellah bir kuvvet tertip etmesini rica eylemiştim. Bir cevap alamadım. Zannedersem bunu zat-ı aileleri de terviç ve tasvip buyururlar. Bunu yapabilsek belki de Menderes'in bu tarafını kurtarmış oluruz. Buraya gelmekte olan süvari bölüğü de bu işe iştirak edebilir. İndelicap geri çekilmeleri bit tabii mümkün ve kolaydır. Bu husustaki fikri âlilerinin beyanını rica ederim efendim. Şefik Bey'in baştan beri yapmak istediği bu değil miydi? Şefik Bey bu pırlanta düşünceli yönetim adamından çok hoşlanmıştı. Onun kadar çaresizlik içinde kıvranan bir başka kumandan da şu sırada gösterilemezdi. Keşke elinde olsaydı da mutasarrıf Faik Öztrak Bey'in istediklerini yapabilseydi. Faik Bey şöyle kısa bir karşılık vermişti: eğer asker firar etmişse bile tereddüt ve tedbiri yapmalı ve ahali-i İslamiye'nin eli silah tutanları hemen iştirak için ulema ve eşraf sarfı gayret etmeli efendim. Bundan başka şöyle kısacık bir karşılık daha verdi: Hep belinizi büken askerin firar etmesidir. Yoksa biz de bu tedbiri yapacaktık efendim. Albay Mehmet Şefik Bey Denizli'de gördüğü kıpırdamadan çok sevinmişti. Mutasarrıf Faik Bey bu kıpırdanmanın inatçı bir temsilcisi gibi direniyordu. Mehmet Şefik Bey'e şunları da tellemişti. Topçu alayında 200 kadar erat var. İcabında çaldan 4-500 kadar efrat alınabileceği anlaşılıyor. Hüsnü idare edilebilirse iş görmek mümkün. Alay kumandanlığına bu bapta icap eden emrin itası ve derhal işe başlamalarının tebliği pek muvafık olur. İnşallah bu suretle bu parçayı olsun kurtarırız efendim. Mehmet Şefik Bey Denizli'de İzmir'in işgalinin hemen ertesi günü bir şeyler olduğunu, Denizli müftüsünün bir ayaklanma örneği gösterdiğini işitmişti. Mutasarrıfı da bu türden olan bu şehir gerçekten umut vericiydi. Hemen Faik Bey'e şunu tellemişti. Alay kumandanına hemen şimdi şu emrim gönderiniz ve bu ümidiniz kuvvetli ise hiç durmayınız. Fakat unutmayınız ki bu işi yalnız alayın başına bırakmayınız. Bütün ahali bu işe yardım etmeli, ayaklanmalıdır. Bununla beraber 6 Haziran 1919 günü Denizli'deki 57. Topçu Alay Kumandanlığına şu emri vermişti. Bilal sebep Şimendifer hattını işgal ede gelen Yunanlıları Menderes Köprüsü'nden Denizli tarafına geçirmemek için icap ederse harben men ediniz ve bu hususta makamı mutasarrıfı ile karar ve işbirliği yapmaklığınız lazımdır. Denizli'deki uyanıklık biraz da Mehmet Şefik Bey'in işiydi. Onun birliklerinin bulunduğu her yerde bir direnme düşüncesi de vardı. Şefik Bey emrinin yetiştiği bütün topun ağzındaki bölgelerde depolardaki silahların halka dağıtılmasını emretmiş ve tümenin asker kaçakçılığı yüzünden dağılmaması için direnmiş, her türlü araçla bunun önüne geçmeye çalışmıştı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali Denizli halkının bir bölümünü çok sarsmıştı. Yerli Rumlar tıpkı Aydın'da olduğu gibi hürriyet ve itirafçı elemanlarla ve eşrafla anlaşarak işgal ordusunu barışçı bir yolla Denizli'ye getirebilmenin hazırlıklarını yapmaktaydılar. Umudu her yandan kırılmış olan halk 16 Mayıs sabahı birdenbire bir sarsıntı ile uyanmıştı. Bu sarsıntı bir yer sarsıntısı değil, bir ruh sarsıntısıydı. 57. Alay Kumandanı yani Şefik Bey'in adamı Hakkı Bey, Mutasarrıf Faik Bey, askerlik kalem serisi Albay Tevfik Bey, sonraları Demirci Mehmet Efe'nin öldürdüğü, Denizli Polis Komiseri Hamdi Bey, daha önce sık sık toplanıp görüşmüş ve Şefik Bey'den de gelen esinti üzerine bir direnme ve karşı koyma kararına varmışlardı. Tam anlamıyla sözleşmiş ve anlaşmış oldukları Denizli'nin en çok sayılan adamı müftüyü öne düşürerek Kayalık Camii'nde sancağı şerifi çıkarmışlar ve coşkun bir miting hazırlamışlardı. Bu mitingi bütün yedek subaylar eşrafın birkaçı desteklemişse de hürriyet ve itirafçılar bu mitinge küskün ve somurtkan yüzleriyle ancak uzaktan seyretmişler ve ileride onların başına gelebilecek belaları hesaplayarak kıs kıs gülmüşlerdi. Büyük bir halk kalabalığı sabahın erken saatlerinden beri sokaklara dökülmüştü. Müftü Ahmet Efendi'nin elinde sancağı gören ve onun tatlı sesiyle getirdiği tekbirleri işiten halk hemen ona katılmış ve tekbir sesleri deniz dalgaları gibi Denizli sokaklarında gürlemeye iş durmuştu. Bütün bu coşkun kalabalığı belediyenin önünde toplayan kır sakallı müftü kürsüye çıkmış ve halkın umutsuzluğunu darmadağın eden bir konuşma yapmıştı. İzmir'in işgalini anlattıktan sonra sözlerini şunlarla bütünlemişti. Her ne pahasına olursa olsun Yunanlılara karşı koymak gerekir. Yunanlıların işgal eylediği memleketler halkı için kavgaya girişmek farz-ı ayındır. İşgale uğramayan memleketler halkı içinde farz-ı kifayedir. Ben fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman kavgaya mani olamayacaktır. Hiçbir müdafaa vasıtası olmayan bir Müslüman dahi yerden üç taş alarak düşmana atmaya mecburdur. Müftünün bu sözleri Denizli'yi ateşlemiş, eşrafın bir bölümüyle Rumları ve hürriyet ve itilafçıları çileden çıkarmıştı. Türk'ü sevmeyenlerin ve Türk'ten olmayanların öfkesi bununla da kalmamış, İzmir'de çıkmakta olan Rumca gazeteler, yurtsever müftü için ağza alınmayacak söğüntüler kusmaya başlamışlardı. Bu nutuk her şeyden önce Denizli'nin toprağına, milletine bağlı Türkleri çok sevindirmiş, onları daha çok birbirine kenetlemişti. Türk ocağının bir fikir tapınağı olan yapısı, bu sefer içinde topladığı ve hazırladığı aydın insanlar aracılığıyla Denizli eşrafının Rum eşrafı ve Yunan ordusuyla birleşmesini önlediği gibi, memleketin namuslu müftüsünü de bir ateş parçası gibi düşmanın ve onun yardakçılarının yüzüne çarpmıştı. Denizli'nin Hürriyet ve İtilafçıları Yunan ordusu gürültü patırtısızca Aydın'a girdikten sonra seslerini daha çok yükselterek karşı koyucularla müftiye saldırmaya başlamışlardı. Karşı koyma ve direnmenin sembolü haline gelen Müftü Ahmet Efendi için tehlike birden baş göstermişti. Aydın'ın düşmesinden bir hafta sonra Müftü Dinar'a kaçıp dirimini kurtarmak zorunda kalmıştı. Yiğit Müftü korkuya kapılıp yılmamış, orada da direnmenin altın tohumlarını umutsuz yüreklere serpmekten uzak durmamıştı. Nazilli'nin bir taburluk Yunan gücüyle de işgali Denizli'de kurulmakta olan direnme yapısını bir deprem gibi sarsmış ve çökertivermişti. Fakat bu direnme gücü yıkıntılar altında ezilmemiş, başkomiser Hamdi Bey'in çevresinde yeni bir oğul arı kümesi gibi toplanıvermişti. Yedek subaylar da silahlarını aldıkları gibi ayrı bir baş çekmişlerdi. Yüzbaşı Ekrem Bey'in kumandasındaki süvari bölüğü de Denizli cephesinde bir akıncı grup görevi almıştı. Bu atlılar öğüt vermek için Anadolu turnesine çıkmış olan Şehzade Abdurrahim Efendi'nin muhafazası için kolordu kumandanının İzmir'den beri görevlendirdiği muhafız bölüğüydü. İzmir işgal edilince oraya dönmeyerek burada kalmıştı. Şehzade Afyonkarahisar'dan trenle İstanbul'a dönmüştü. Haziran'ın 8'inde bu süvari bölüğü daha birçok genç, yiğit ve yürekli subayla güçlenerek Sarayköy'e yollanmıştı. Bu subaylar Denizlili Yüzbaşı Şükrü, Yedek Baytar Hocazadeoğlu, Ali Tevfik, Yedek Asteğmen Şükrü, Derebeyoğlu, Halil İlmi, Vasfi, 57. Tümen Subaylarından Yüzbaşı Baha, Teğmen Kemal, Nazilli Askerlik Şubesinden Yüzbaşı Emin Beylerdi. 19. ayrımın sonu sayfa 308.